Kimseler Duysun yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben klinik psikolog Sinem Begüm Akiş. Bugün konuk olarak psikolojik danışman Ceren Ay benimle. Hoş geldin Ceren.
Hoş bulduk Begüm.
Bugün beden algısından bahsedeceğiz. Ceren de bize bilgileriyle ışık tutacak. Ergenlikten bahsedeceğiz. Ergenlikte yaşanan beden algısı bozukluğunun belki de yetişkinliğe etkilerinden bahsedeceğiz gibi konular ele alacağız. Öncelikle Ceren, seni tanıyalım istersen. Kendini tanıtmak ister misin?
Evet. Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Ceren Ay. Mezun olduktan sonra çeşitli eğitimler alaraktan şu anda çocuk ve ergenler ağırlıklı çalışıyorum. Aynı zamanda da aile danışmanıyım. Bu sefer beden algısı konuşacağız. Konumuz beden algısı. Bunu seçtik çünkü bence çok kıymetli bir konu. Dikkat çekilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, beden algısı aslında benim de çok önemli bulduğum konulardan bir tanesi. Özellikle ergenlerde yoğun olarak yaşanan ve yetişkinlerde de çok karşılaştığımız bir şey aslında. Ama ergenliğe yoğunlaşmamın asıl, yani istememin asıl sebeplerinden bir tanesi de ergenlikte başlayan bu bozukluk, aslında algıdaki bozukluk yetişkinlikte de daha sonra etkilerini çok sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Bir de ergenlerin aslında çevresel faktörlerden biraz daha etkilenmeye daha yatkın olduğu bir dönem olduğu için yani herhangi bir faktörden, bir dışsal sebepten dolayı bununla karşılaşabiliyorlar ve bunun da bazen sonuçlarını ağır da yaşayabiliyorlar. Bu sebepten dolayı da seninle bu konuyu paylaşmak benim için çok da kıymetli. O zaman şöyle başlayalım, yani beden algısı nedir diye başlayalım. Beden algısının ne olduğu, daha sonra bunun bozulmasının nasıl olduğu ve ne olduğu ile ilgili bizi biraz aydınlatabilir misin?
Beden algısı aslında bedenimizi zihnimizde nasıl algıladığımız, şekillendirdiğimiz. Yani beden algısı, beden algısı, beden algısı tamamen bu. Yani aslında aynaya baktığında gördüğün sen değilsin. Yani zihnin farklı bir şekilde onu böyle harmanlayıp algılıyor. Zaten algı dediğimiz şey de budur ya. Hani gördüğümüz şey gerçek değildir. Kendimiz algılayıp yorumlayarak aslında her şeyi görürüz. Bedenimizi de aynı şekilde. Yani aslında zihnimiz etki ediyor. Zihnimiz nasıl etki ediyor? Dış etkenlerden. Yani belirli bir ölçüler var, belirli kalıplar var. İşte ne bileyim, gözlerinin badem göz olması, bedeninin ince olması ama çok ince olmaması, daha hani fit beden olması. Bunlar ölçüler ve artık zihin bir süre sonra bu gerçeklikten uzaklaşıp bir süre sonra şey diyor aynaya baktığında. Evet, sen işte şişmansın ya da sen çok zayıfsın, işte sen çirkinsin, senin burnun büyük. Çünkü bu ara mesela şey çok görüyoruz, küçük burun, hani ameliyatlar çok fazla moda oldu estetikte. Sürekli küçük burun görüyoruz. Ve bir süre sonra özellikle ergenlerde evet senin burnun çok büyük. Çünkü etraftaki burunların hepsi çok küçük gibi böyle bir algı. Aslında beden algısı dediğim şey bu.
Evet, aslında buradaki algının bozulması da algılanan kendimizle gerçek kendimizin arasındaki boşluğun artmasından dolayı kaynaklanıyor. Aslında bir benlik teorisi şöyle diyor. Yani tamamen beden algısı ile ilgili değil ama beden algısı da benliğimizin bir parçası olduğu için buraya da uyuyor hani teori. Bir ideal benliğimiz vardır. Yani olmak istenen benlik. Bir gerçek benliğimiz vardır, yani objektif olarak. Bir de algılanan benliğimiz vardır. Yani o algılanan benlik aslında gerçeğe ne kadar yakın olursa hani o kadar sağlıklı oluyoruz yani. Ama bir yandan da o ideal olmak istediğimiz benliğe uzak oldukça kaygımız da artıyor gibi, böyle bir benlik teorisinde aslında beden algısını çok güzel oturtuyorum ben. Hani o olmak istediğimiz o fit vücut, o her yerde gördüğümüz fit vücuda işte sahip olmadığımız zaman her zaman da fit vücut olmuyor. Mesela zayıf vücut da isteyen oluyor tabii ki de. Hani bunun kişinin hangi faktörleri, hangi tırnak içinde söylüyorum, hani güzel vücut olarak tanımladığı şey neyse orada o ideal vücut oluyor. Ve aynada gördüğümüzde ve kendimizi yorumladığımızda algılanan benliğimiz oluyor. Ama bir de gerçek benliğimiz olduğunu unutuyoruz. Yani gerçek bedenimizin farklı görünebildiğini de unutuyoruz bir yandan. Peki burada bu boşluğu yaratan şey, yani aslında o beden algımızın bozulmasına sebep olan şeyler neler? Yani biz nelere maruz kalıyoruz da bu algı bozukluğunu yaşıyoruz?
Aslında çok farklı faktörler var, çok etkileyen faktörler var. En başta da tabii ki ne geliyor? Tahmin alayım.
Sosyal medya.
Evet, sosyal medya, akran grupları, aile, sosyal çevre, özellikle spor yapıyorsa bir ergen çok fazla bence fiziksel olarak eleştiriye maruz kalıyor. Ama bence benim gözlemlediğim yani beden algısı en çok küçük bir yaşta oluşuyor. Yani biz artık hani diyoruz ya sen benlikle bütünleştirdin ya
Evet.
bence bu beden algısı da artık çok küçük yaşta. Çünkü benliğimiz çok küçük yaşta oturuyor, beden algısı da öyle oturuyor. Yani bir çocuğun özellikle anne babanın kendi bedenleriyle ilişkisi çocuğuna yansıyor. Yani anne, bunu tekrar ilerleyen zaman konuşuruz ancak anne aynaya baktığında işte çok kiloluyum, bu bana yakışmadı, bu beni şişman gösterdi diyorsa çocuk onu illaki alıp kendi bedeniyle olan ilişkisine yansıtıyor o ilişkiyi. Ve bence en büyük etkenlerden ilki aile, sonra sosyal medya, medya, akran grupları, çevre diye gidiyor.
Evet. Yani gerçekten hani şöyle düşünüyorum. Sen hani küçük yaş dediğin için de ben de bir tekrardan düşündüm. Hani çok küçük böyle anaokuluna giden kişilerde bile hani bazen böyle histerik bir şekilde ağlamalar görebiliyoruz. Hani saçımın burası olmadı diye mesela. Yani bu da yani aslında bir yandan belki gerçekten çok güzel oldu. Yani kime göre güzel oldu tabii ki de tartışılır ama bir sorun yok belki de. Ama o küçücük çocuk yani belki 4-5 yaşındaki küçük çocuklar işte orasının işte bir şekilde o kendi güzellik standardına belki o ana sınıfındaki o arkadaş grubunun standardına uyduramadığı için onu çirkin görüyor. Ve burada aslında belki de ufak ufak başlıyor yani beden algımızdaki bozukluklar. Peki medyadan bahsettik aslında bu ilk tahminde benim de aklıma gelen şey. Çünkü sosyal medyada böyle özellikle o işte insanların keşfetinde o reelsleri her belki de kaydırdığımızda mutlaka ya bir sağlıklı beslenme ya işte bir fitness şeyi işte bu vücudu şu kadar günde işte şu programla yaptım siz de deneyin işte 21 günde 28 günde gibi bir sürü aslında bedenimizi şekillendireceğimiz ve bizi bedenimizi şekillendirmeye yönlendiren şeyler görüyoruz. Bunlar aslında benim aklıma geldiği için de ilk sosyal medya demiştim. Tabii ki de medyayı yani genel olarak aslında televizyonda görmüyor muyuz? Orada da bir sürü reklamlar, bir sürü şeyler var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Nasıl etkiliyor? Neler var? Ve bu kişinin üzerine nasıl bir etki bırakıyor sence?
Medya. Medyayı sabaha kadar konuşabilirim. Şu an sosyal medya daha büyük bir etken. Ancak ben birazcık bizim yaş grubumuza ve bir önceki kuşağa gitmek istiyorum önce. O zaman da daha çok sosyal medya değildi. Medya vardı. Hani televizyon, dergiler, gazeteler daha fazlardı, daha ağırlıklardı. Mesela o zamanlarda da şimdi düşününce şu anki gözümle baktığımda hep mesela esas kız, bu ana işte başrol hep o standart kızdır, anladın mı? Hani işte esas kız hep işte beyaz tenli olan, sarışın saçlı olan, işte yüzü gözü işte belirli standartlara uyan, zayıf olan, birazcık işte karakter olarak daha zayıf, saf, iyi olan kızlar hep beden olarak böyle seçilir. Kötü karakterler nasıl seçilir sence? Hiç düşündün mü kötü karakterleri? Böyle bir eski dizilere, filmlere gitme kötü karakterlerin nasıl
Böyle siyah saçlı
anlatırsın?
geldi aklıma ilk böyle. Siyah saçlı işte daha böyle keskin makyajlar yapılırdı onlara böyle işte bazen kırmızı ruj bazen böyle koyu renk gözler gibi falan. Ve onlar da aslında medyada gördüğüm birçok kişiyi tabii ki de zayıf hatırlıyorum. Yani onlar da böyle zayıf şekilli ve böyle daha güçlü görünüyorlar falan böyle. Evet.
Çünkü ona göre şekilleniyordu. Yani algımız aslında oradan başlıyordu. Çok güzel söyledin. Mesela kötü karakterler, özellikle kadınsa güçlü görünür. Ya da mesela güçlü işte siyah saç. Genelde siyah saçlı olan hani kötülüğün sembolü gibi. Halbuki siyah saç yani
Evet.
hani. Ya da erkeklere baktığımızda da başrol o jön erkek nasıldır?
Havalı. Yani havalıdan kastım da aslında özgüvenli diyebilirim. Yani özgüveni çok yüksek, kaslı. Kesinlikle.
Evet, kastım.
Kastın seçilir. Hatta bu yakın medyada, işte yakında çok daha fazla, hani böyle mutlaka bir tişört çıkarma sahnesi konuluyor, bir yüzme sahnesi konuluyor işte dizilere falan. Özellikle yaz dizilerinde çok daha fazla görüyoruz. İşte böyle terliyor, çıkarıyor falan böyle. Bunları çok fazla görüyoruz. Tabii vücudu ön planda tutuyorlar. Tabii bu satıyor mu? Sattığı için bir yandan.
Tutuyor tabii ki.
Ama bizde de bir işte o zaman jön erkekse, bir başrol erkekse, sevilen, seçilen erkekse kaslıdır. Şeyimiz de var yani şimdi.
Evet. Yani böyle fenotipler oluşturuldu zihinlerimizde. Şu an günümüzde de aslında çok bir fark yok. Sosyal medyada da aynı şekilde. Yani sosyal medyada da şu an akımlar var. Mesela bu Clean Girl ve Big Boy akımı var. Bir denk
Aynen, Big
gelmişsindir
Boy'u hatırlıyorum. Big Boy
illa ki.
böyle uzun boylu, kaslı, böyle geniş omuzlu. Genelde işte kız arkadaşları tarafından gördüm galiba. İşte benim böyle bir erkek arkadaşım var diye bir gösteriş akımı gibi bir şeydi işte. Clean Girl de aslında biraz böyle temiz. Aslında o kısmını sen söyle istersen.
Clean Girl'de aslında işte temiz kız olmak için işte sabah rutininin olması gerekiyor. Sağlıklı beslenmen gerekiyor ama hani beslenmen muhtemelen kalori açığın oluyor gün içinde beslendikleri şeylere baktığında. Ama fit olman da gerek, işte sporunu yapman gerek. Büyük erkek olmak için de sürekli işte spor yapıp işte fitness etmek, protein kullanmak ve hani böyle kaslı olman lazım. Aslında Clean Girl minik olacak, minik işte zayıf. Big boy da daha erkek, hani daha böyle kaslı olması.
Tam böyle işte cinsiyete yapıştırılmış beden rolleri, yani aslında olunması gereken diye ifade edilen bedenlerin işte akımları da görüyoruz yani sosyal medyada, değil mi?
Aynen öyle. Yani akımlar hep değişiyor. Mesela belki işte seneye bambaşka bir akım olacak. Bambaşka bir vücut tarzı gündemde olacak. Bilmiyoruz. Ama işte bu furyaya ayak uydurma. Aslında böyle sürekli bir furya var ve sürekli bir ayak uydurma var. Ve bu hani yıllardan beri böyleymiş. Bu satıyor çünkü dediğim gibi
Ben
aslında. Orada çok güzel söyledin.
benim ilk aklıma gelen şey oldu şimdi. Yani sürekli değişen bir şeyden bahsedince sen Ebru Gündeş kaşı hatırlar mısın bilmiyorum. Böyle incecik yapılıyordu. Yani ben tabii ki o zaman daha küçüktüm ama böyle hep büyüklerimizin işte böyle ablaların yani böyle incecik kaşları vardı. Böyle üç tel falan yani her böyle yerinde. Sonra da şey, bu kalın kaş moda olduktan sonra özellikle şeyle hatırlıyorum. Aşk-ı Memnu'da işte Bihter'le birlikte başladı. İşte neden kaşını almıyorsun diye önce bir linçlendi. İşte kalın kaşları var diye. Daha sonra bu moda olmaya başladıktan sonra da tabii moda nasıl oluyor? Yine medyada yer alarak moda oldu. Daha sonra da o incecik kaşlar çoğaltılsın diye serumlar satıldı. Ondan sonra bir sürü şeyler kullanıldı falan. O tekrardan herkes kalın kaşı varsa da kalın kaşa tekrardan dönmek için bayağı uğraştı yani.
Ben kaş konusunda mesela çok muzdaripsin bu konuda. Küçükken benim kaşlarım kalındı ve o dediğin Ebru Gündeş kaşının moda olduğu zamanlar ben işte ortaokulda falandım. Ve işte kaşlarım da inanılmaz burada bir akran. Hani akranlarım aslında yoktu ama genelde çevredeki büyükler tarafından işte aa kaşların çok kalın falan. Ve şu anda da aynı kişiler tarafından övgü alıyorum.
Evet,
Kaşların çok
kesinlikle
güzel
değişiyor, değil
diye.
mi?
Evet, yani bunu en çok yaşayan benim ve şu an biz herkesten kaşlarım konusunda övgü alıyorum ama belki işte artık insana kaşlarını boyamaya başladılar şu an yeni yeni bilmiyorum görüyor musun? Belki bir ay sonra tekrardan bu konuda linçlenebilirim. Yani bu değişiyor sürekli bir furya ve değişiyor beden konusu.
Aynen. Ya aynı şekilde benim de mesela, ben de yine ortaokul zamanlarındaydım ve benim hatırlıyorum, benim sınıftaki arkadaşlarım söylüyordu yani kaşlarını ne zaman alacaksın falan diye. O zaman da tabii işte yani ortaokuldaki birinin kaşı alması benim ailem tarafından da mesela onaylanmıyordu işte daha erken. Yani gerek de yok aslında. Neden hani orta hani 12-13 yaşındaki bir kız kaş almakla uğraşsın ki aslında? Yani bir yandan da onu düşünüyorum şimdi. Ama böyle liseye geçince artık böyle yalvar yakar, böyle ben kaşlarımı alayım ne olur diye. Mesela kendim de bakınca çok çirkin buluyordum yani kendimi. Demek ki benim de algım bozulmuş yani. Orada benim belki de akranlarım sebepli. Ben de hissediyordum yani bu konuda.
Yani hepimiz ucundan bakmışızdır bunun tadına bence bu beden
Aynen
algısının
öyle.
bozukluğuna aslında.
Peki aslında hepimiz ucundan böyle bir bakıyoruz, hissediyoruz hani, ama böyle bir genel olarak sence böyle senin de danışanlarından dolayı da aslında böyle senin en çok duyduğun bu beden algısı bozukluğunun hissettirdiği şeyler neler? Yani aslında kendi deneyimlerimizden de ben de ekleyebilirim senden sonra, ama hani böyle kişi ne hissediyor bu beden algısı bozukluğunu yaşamaya başladığı zaman?
Hislerine gelince hisler çok karmaşık burada. Birçok şey hissediyorlar ama bence en çok hissedilen şey utanç ve korku. Yani bedeninden, kendinden utanma, sosyal çevreye girdiğinde bedenini saklamaya çalışma çabası. Korku da eleştirilme korkusu. Yani benim bedenime yorum yapılacak mı? İşte beğenilecek miyim? Beğenilmeme korkusu. Çünkü arzulanabilir ve sevilebilir olmak istiyor. Özellikle bir ergen açısından bunlar çok kıymetli ve çok önemli şeyler. Hatta ergenlerde mesela hayali seyirciler vardır bilirsin ergenlik döneminde işte ergen sürekli kendisinin izlendiğini düşünür. Ya da mesela yüzünde ufacık bir sivilce çıktığında tüm dünyanın o sivilceye odaklandığını düşünür. Hani
Kesinlikle.
böyle bir dönemdir ergenlik ve o ergenlik döneminde o eleştiriler o kadar onun için hislerini o kadar alt üst eden bir yerden vuruyor ki tüm özgüveni alt üst oluyor. İçine kapanıklaşabiliyor. Artık medya olduğu için mesela buluşmayıp arkadaşlarıyla sadece telefonda bulunuyor ve burada teknoloji bağımlılığına dönüşebiliyor. Yani birçok hisleri ve şeyi var. Patoloji kısmına gelince depresif ruh hali. Çünkü düşünsene hiç sevmediğin bir insanla aynı evde yaşadığında bile ya da aynı sınıfa gittiğinde bile o sınıftan hoşlanmıyorsun. İşte oraya gitmek istemiyorsun ama sen hep bedeninin içindesin. Yani ve onu sevmiyorsun. Orada hoşnut değilsin. O zaman kişi tabii ki depresif bir ruh haline. Bazen işte depresyona yol açabilir. Depresif ruh halinden. Tabii ki olumsuz beden algısıyla kol kola girmiş bir de yeme bozuklukları var. Yeme bozukluklarının işte bambaşka bir konu tabii ki. Hani oraya girersek hiç çıkamayız. Çok uzar. Ancak sadece şunu söyleyebilirim. Yeme bozukluğu hakkında çok fazla kirli bilgi var. Özellikle Instagram'da. Sizin bir öğünde çok fazla o an canınızı yemek isteyip yediğiniz şey yeme bozukluğu olmayabilir. Ya da hiç canınız yemek istemiyorsa. Eğer olduğunu düşünüyorlarsa lütfen, lütfen bir uzmandan destek alınsın. Kişi kendi kendine teşhis koymasın diyorum.
Kesinlikle öyle, hani şey daha belirgin oluyor aslında, hani birçok insan tabii yeme bozukluklarının da çeşidi var, hani direkt yeme bozukluğu dediğimiz zaman mesela ilk aklımıza gelen aslında sanki çok yemek, bir yeme bozukluğu olarak akla geliyor. Bunda da işte binge eating'i söyleyebiliriz. Yani tıkanırcasına yeme bozukluğu. Akla ilk gelenlerden bir tanesi aslında. Ama dediğin gibi yani büyük bir öğün yediğimiz zaman bizim tıkanırcasına yeme bozukluğumuz olmuyor aslında. Burada işte başka etkenler de var. Yani tabii ki de tanı kriterlerine bakıldığı zaman birçok etken var bunun tanısının konulabilmesi için. O yüzden bir uzman görüşüne ihtiyacımız var. Onun haricinde başka yeme bozuklukları, özellikle o İdeal vücut eğer çok zayıfsa kişide, bu da tabii ki de anoreksiyaya, bulimyaya sebep olabiliyor. Burada da işte ya yememe, yani tamamen aslında işte birçok aslında ergende de bunu görebiliyoruz. Hani eğer yeme bozukluğu teşhiste konulmuşsa ve bu durumla mücadele ediyorlarsa, hani böyle kişilerde de görebiliyoruz, hani zayıflamak için aslında gerçekten yememek, o yeme dürtüsünü de aslında bastırmış ve fazla zayıflamış, sağlıksız bir şekilde zayıflamış insanları görüyoruz. Bulimya da aslında şöyle kısaca sadece hepsini geçiyorum. Yediklerimizi kusmak aslında, yiyor. Belki de bunda da şey var, hani yemesinin sebebi de hani hem dürtüsel olabilir, yani dürtüsel olarak yemek istediği için yiyor. Bazen de bulimyada işte etraftakiler onun yemediğini görmesin diye Hani aile olabilir, bu
Utanç geliyor.
akranları olabilir. Aynen. Bir yine o korku, senin bahsettiğin korku var işte, eleştirilme korkusu. Ha, sen diyet mi yapıyorsun? Zayıflayacak mısın? Eleştirisi de bambaşka şeyler yatabiliyor tabii ki de altında bir ergen için. Bu sadece bu yorum bile. Bu sebepten dolayı yiyor ama belki de o kafenin, beraber yedikleri o kafenin tuvaletine gidip bunu daha sonra işte kusuyor ve çıkarıyor. Bir şekilde bunun kalorisi, bunun işte şeyleri gelmesin ve beni şişmanlatmasın falan diye yani. Bir sürü aslında bu yeme bozukluklarından sayabiliriz ve hepsi de, yani yeme bozuklukları çok çok önemli. Bu konuda gerçekten hangi, yani şu an saymamın sebebi de kişiler kendilerinde bunu görüyorlarsa mutlaka bir uzmana danışsınlar diyeydi. Böyle bir küçük hatırlatma da yapmış olalım.
Evet, yani çok güzel söyledin, çok güzel özetledin. Bence de bir uzmana kesinlikle görünmeleri gerekiyor. Eğer varsa, eğer böyle bir etkinlikleri, ne bileyim işte kusma ihtiyacı, mesela bazen sadece ihtiyaçta kalıyor ve ilerlemiyor. Orada da bence bir uzmanın devreye girmesi gerekiyor. Çünkü bu bir ihtiyaç oluyor, yani fazla geliyor. Kendini cezalandırma ihtiyacı,
Aynen.
utançtan dolayı bunlar var.
Evet. Peki aslında genel olarak ergenlerden tabii bahsediyoruz. Yani ergenler olarak risk grubun adı altında toplayabiliriz ergenleri aslında bu noktada, değil mi? Beden algısının bozulması ile ilgili. Peki başka, yani tam daha spesifikleştireceksek yani kimler risk grubu altında?
Aslında modern çağda yaşayan, metropolde yaşayan her insan. Çünkü hepimize aslında oradan buradan işte eleştiriler geliyor, medyada kullanıyoruz şu an, hepimizin hani elinde telefon var. Ya sürekli buna maruz kalıyoruz. Aslında herkes. Ama en büyük risk grubu tabii ki ergenler. Özellikle de spesifik olarak ergen de kız çocuklarında daha çok, yani cinsiyet olarak. Çünkü maalesef bu yüzyıllardır böyle, işte kadının daha işte bedeniyle öne çıkması, bedeniyle aslında kadının, hani çünkü kozmetik sektörü de kadın üzerine kurulu, işte kıyafet sektörü de kadın üzerine kurulu. O yüzden ilaçlar, zayıflama çayları, zayıflama ilaçları, bunların hepsi işte kadın üzerine kurulu olduğu için bence kız çocukları daha fazla tehlikede, risk altında.
Bu da yine işte toplumun aslında kadın üzerindeki yani patriarkanın da diyeyim, hem de kapitalizmin böyle hep beraber kadın üzerinde bir şekilde bazı minik oyunları oluyor ki işte kapitalizme hizmet etsin, kadınların özgüveni azalsın ki patriarkaya hizmet etsin diye bir sürü şey var aslında orada büyük sisteme baktığımız zaman. Ama burada etkilenenler tabii ki de hani 12-13 yaşındaki kişiler olunca burada bir müdahale etmek, belki de bunun önüne geçmek çok daha önemli oluyor.
Bununla ilgili bir de bir tane video görmüştüm mesela, onu söyleyebilirim. İşte bir ergen kız çocuğunun, hatta bunu Instagram'da paylaşmıştım, Instagram story'imde belki görmüşsünüz. Yani videoyu paylaşmadım, bence yayılmasına gerek yoktu çünkü. Ergen bir kız çocuğunun rutini, sabah rutini. İşte yine sarışın, zayıf bir, çok güzel bir kız çocuğu. 12 yaşındaymış o kız. İşte kalkıyor sabah, saçlarını tarıyor. Daha sonrasında işte spor kıyafetlerini giyip yoga yapıyor odasında. Ama işte spor kıyafetleri tabii ki daha teşhir edici kıyafetler, tahmin edeceğin üzere. Daha sonrasında yogasını yaptıktan sonra işte ufak bir makyaj yapıyor, okula gitmeden önce. Daha sonrasında okula hazır. Şimdi bunu izleyen 12 yaşındaki bir çocuk böyle olmak isteyecek. Ve burada işte benim neden işte sarı saçlarım yok, ya da 12 yaşında ergenlik öyle bir dönem ki bedenin de değişiyor. Evet, ruhsal olarak değişimler var ama beden de değişiyor. Beden kilo alıyor, burun büyüyor, işte vücutta farklı bölgelerde büyümeler oluyor, kolun büyüyor, işte ne bileyim bacağın büyüyor, basenlerin büyüyor. Yani ergenlik aslında tamamen bir geçiş süreci ve bir şeyler büyüyor yani seninle birlikte. Ve buna tahammül yok şu an. Sivilcen oluyor. Hormonların değişiyor. Sivilce çıkıyor. Sivilceye tahammül yok. Hemen sivilce kremi. Sivilceli olamazsın. Ama aslında ergensin. 12 yaşındasın. Çok normal. Yani bu o kadar normal ki. Hani burnunun büyük olması o kadar normal bir şey ki. Yani daha yüz oturmadı. Hani yüzün oturma süreci. 24 yaşına kadar biliyorsun. Beyin büyüyor ya hani. Vücut da büyüyor 24 yaşına kadar aslında. Öyle yani. O videoyu görmüştüm, onu söylemek istedim.
Evet, aslında tam şey dedin ya, bu hani ergenlikle birlikte vücut değişimi. Aslında burada bir yandan çok spesifik şeyler var. Hani neremizin büyük, neremizin küçük olacağını da aslında biz karar vermiyoruz. Hani bize söyleniyor bunlar. İşte göğsü yeterince büyümezse mesela, yeterinceden kastım toplumda olan daha çok hani iri göğüsler daha böyle eğer modaysa, o zaman işte küçük yaşta yeterince göğsü akranlarına göre belki yeterince büyümemiş kişiler bu anlamda kendini kötü hissedecek. Beli yeterince ince olmazsa kötü hissedecek. Basenleri işte bu da döneme göre değişir muhtemelen. Daha eski dönemlere göre büyük basen çok daha modayken, şu an işte basenin büyük olması aslında kötü bir şey. Yani şu döneme al hani bedeninin ideal bedenine göre. Ve işte bu noktada kişi işte kendi bedenini de döneme göre şekillendirmek isteyecek, en başta söylediğimiz gibi. Hali hazırda değişen bir vücut var. Bunu o şekilde değişmesini istemiyorsak daha büyük kaygı duyacağız falan. Hani bunun önüne geçmeye çalışacağız. Derken aslında küçük bir yaşta girilen kaygıya bakar mısın? Yani o altına girilen yüke, sorumluluğa bakar mısın? Hani senin elinde olmayan bir şey var ve onu böyle değiştirmek için uğraşıyorsun falan. Hani gerçekten üzücü ve hani burada böyle sanki bir tık daha böyle bu konuda belki bilinçli birinin böyle şey yapası geliyor, böyle yani kendine gel falan diye. Hayır, çok güzelsin yani. Bir sürü kişi, benim de aslında böyle belki de sosyal medyada gördüğüm ve böyle beden algısının belki bozulmuş olabileceğini düşündüğüm kişiler de, etrafımdaki kişilere de böyle böyle yapasım geliyor yani hani. Ama biliyorum ki yani küçükken, yani daha küçük yaşlarımda ben de bu aynı şeyleri hissettiğim için, ki bence hala hissediyorum. Yani ben de hep ergenlerden bahsettiğimiz için şu anki deneyimlerimizden bahsetmiyoruz, ama yani birçok kişi aslında sosyal medya ya da ya da akranlarımıza maruz kaldığımız için şu anda da hissediyoruz. Hani ben de üzerime giydiğimde yakışıp yakışmadığını ölçüp tarttığım bir tartım hala var yani. Tabii ki de işte nerem işte daha şey mesela, veya fotoğraf çekilirken nasıl dursam işte, yok şurası şu mesela, bir fotoğrafta yani iki fotoğrafı, biri iyi çıkmış biri kötü çıkmış diyorsam aslında ikisi de benim. Demek ki bir terazim var yani, hani beden algım yani farklı demek ki. Bunları da aslında görebilmek önemli. Burada aslında hani kız çocuklarının da risk grubunda olduğundan bahsettin. İşte ben de aslında şey de söyleyecektim. Hani kadınlar üzerinden diye daha çok söyledik ya, aslında geçtiğimiz hani daha eski dönemlerden kalma ama hala geçerliliğini de hani çok büyük ölçüde koruyan bir teoriden de bahsedeceğim. Nesneleştirme teorisinden. Yani kişilerin kendini, vücudunu nesneleştirdiği ile ilgili bir teori. İşte özellikle kadınlar üzerinden ilk çıktığında yazılmış bir teori. Kadınların bunu daha çok yaptığı ile ilgili. Tabii ki de bu da yine dediğimiz sistemlerden dolayı kaynaklanıyor. Ve kadının işte vücudunun sağlığından ziyade işte ne kadar işte dinç veya işte fiziksel olarak bir rahatsızlığının olmaması durumundan ziyade seksi olması, işte çekici bulunması, işte zayıf olması gibi değerlerinin kişi için daha önemli olmasına denen bir teoriydi. Yani kişi için işte bir şöyle hatta ölçülüyordu. Yani ben de lisans tezimde bununla ilgili bir şey yaptım. O yüzden çok ufak bahsedeceğim. Yani kişilere 10 tane vücutla ilgili değer veriliyor. Bunun içinde sağlık var, işte seksi olma var, çekici işte olma var gibi, böyle 10 tane değeri kendi önem sıranıza göre sıralar mısınız deniyor. Ve kişi işte eğer çekici olmayı sağlığın önüne koyuyorsa gibi, işte bir sürü şey var tabii ki de, ama işte bu nesneleştirdiğini gösterecek, işte başkalarının algısıyla hareket ettiğini ve değerlerini buna göre sıralayan kişilerin aslında burada beden algısı bozukluğunda risk grubunun içerisinde de olduğunu söyleyebiliriz. Eski bir teori aslında, güncellenmesi de gerekiyor ve burada ilk defa hani kadınlar üzerinden çıkıp, yani direkt teori kadınlar üzerinden yazıldığı için burada sana başka bir soru da sormak istiyorum aslında. Ya beden algısı sadece kadınların mı bozulur? Yani erkekler beden algısı bozulmaz mı? Az önce kaslı erkeklerden bahsettik. Erkekler bunlardan hiç mi etkilenmiyor? Benim de kasım olsun demiyor mu gibi sorular sormak istiyorum sana.
Tamam. Yani evet, kadınlar üzerinden konuşuyoruz, konuşuluyor. Çünkü hani düzen kadınların üzerine kurulu. Artık hani o kozmetiği işte atıyorum bedenin bozuk, hadi bunu düzeltmek için bu ürünü al. Ya da işte bedenin bozuk, hadi bunu düzeltmek için işte bir erkeğin onayına ihtiyaç duyuyor. İşte birilerinin onayına ihtiyaç
Aynen,
duyuyor.
estetik
Ancak
gibi işte kıyafet dediğin gibi bir sürü sistem var yani buradan geçinen aslında.
aynen öyle. Ancak artık bu sisteme sadece kadınlar yetmiyor. Artık erkekleri de içine aldı bu sistem. Erkeklerde de görülmeye başladı artık. Erkeklere de sıçradı yani bu olay. Çünkü hani ama şöyle bir şey var. Daha yeni yeni görülüyor bunlar. Yani daha yeni yeni artık onların da bu sisteme hizmet etmeleri isteniyor bence. Yani yeni yeni oraya gitti. Çünkü mesela şu anki dönemin ergen çocuklarının ve işte genç yetişkinlerinin babalarında böyle bir şey yok. Ama annelerinde var. O yüzden de erkek şimdi erkek çocukları erkek figürü olarak babayı, kız çocukları da kız kadın figürü olarak anneyi örnek alırlar yani genel olarak. Hani biliyorsundur hani ilk
Evet,
şeyde
ilk
burada
olarak yani.
evet burada işte babadan görmediği için hani artık yeni yeni hani bu çevreyle ilgili ailede
Aynen,
aslında erkek
akrandan daha
çocuklarına
çok.
çok aynen akrandan işte ne bileyim çevresi sosyal medyadan gördükleri kadarıyla ama bence bir 20 yıla artık hani erkeklere de tamamen bir beden algısı bozukluğu beklendiğini düşünüyorum. Yani tahmin ediyorum. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda?
Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aslında soruyu da çok yönlendirerek sordum. Zaten hani kaslı vücut mesela fitness salonları falan filan böyle hani kas yapmak için giden böyle erkeklerle dolu aslında ama böyle herkes kası görünsün diye gidiyor. Sağlıklı olmak için giden erkeklerin oranına göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Dış fiziksel görüntüden dolayı giden kişilerin. Ve işte orada işte aynaya hani işte bakan kişiler işte yok kasım çıkmış mı? Hani sorun o yani. Hani kası görünüyor mu dışarıdan? Ne kadar kaslı görünüyor gibi. Bir de aklıma bir de şöyle bir şey geliyor. Hani erkeklerde bir de boy meselesi de var. Hani uzun boylu olma isteği. Ben yakın zamanda bir sosyal medya fenomeninin adını bilmiyorum ama karşıma çıktı böyle boy uzatma ameliyatı olduğunu gördüm. Yavaş yavaş yürüyordu. Hatta böyle yürüme alıştırmaları
Ben de
yapıyordu,
gördüm onu.
fizyoterapi alıyordu gibi. Ve hani şey de yazmış galiba hani çok bunun boyuyla ilgili işte linçlendiğini işte zorbalığa uğradığını ve bu sebepten dolayı da boyunu uzattığı için çok mutlu olduğunu yazıyordu. Ben tabii ki de bunu neden yapıyor diye asla söylemiyorum. Hani her türlü estetikle ilgili hani hiçbir problemim yok. Hani herkes istediğini yapabilir. Ama işte dediğim gibi bu size bunu yaptıran sistemle ilgili soru işaretlerim ve yani sinir olduğum noktaları var tabii ki de. Yani neden bir insan bıçak altına yatsın ki bir 10-15 santim? Yani ne kadar bile bilmiyorum tabii ki de. O kadar mümkün mü onu da bilmiyorum ama birkaç santim daha büyümek ve uzamak için neden zorbalığı yani aslında uzamak da değil orada zorbalığı uğramamak bir yandan oradaki motivasyonda değil mi? Yani bıçak altına yatmak diye söyleyince biraz daha ciddi oluyor tabii ki de ama aslında da yine öyle yani. Bir ameliyatı göze almak. Ben de o yüzden hani erkeklerin de artık hani biraz daha son zamanlarda beden algısının bu yönde yani uzun boy olma işte dediğim bahsettiğimiz gibi big boy yani hem uzun hem kaslı hem geniş omuz bu türlü problemlerin yaşanabileceğini düşünüyorum eğer bir kişi işte zayıf bir erkekse, kısa boylu bir erkekse bu tür bozuklukların yaşanabileceğini düşünüyorum. Yeterince uzun görmeyecek belki kişi kendini. Hani şey var ya aslında böyle 1,60 küsur, 1,70 küsur, 1,80 bir de 1,90'lar işte gibi. Hani 1,70'lerdeki erkekler kısa zannediyor kendilerini ama aslında şöyle bir bakıldığı zaman Türkiye ortalaması zaten 1,70 küsur erkeklerin. Ama 1,70 küsur erkek yani aslında ortalama boyda olan bir kişi kendini kısa olarak görüyor. Çünkü 1,90 değil. 1,90 uzun, 1,80 normal gibi.
Evet.
Bu yüzden bunun da bir beden algısı bozukluğu olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
Evet.
Neye göre uzun? Hani hangi ortalamaya, hangi ülkeye göre uzun ya da kısayız yani?
Doğru, haklısın.
Burada da aslında hani gelebileceği noktalardan bahsettik. Hani kişiler ameliyat olabilir, depresyon işte yaşayabilir. Hani ve bunun daha uç noktası aslında dediğin gibi çok rahatsız edici bir noktaya gelebilir. Kişi bedeninden hoşlanmıyor ama bedeniyle birlikte yaşıyor yani. Bu sebepten dolayı bundan rahatsız olduğu için bu hani tabii ki de intihar teşebbüslerine kadar da gidebilir. Bu noktalara gelebileceğinden dolayı aslında önlenmesinin, fark edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani ebeveynler bu noktada neler yapabilirler? Hani bunu nasıl fark edebilirler kendi çocuklarında?
Ben ebeveynlerle çalışırken konu ne olursa olsun her zaman diyorum ki sizde ne oluyor? Yani ebeveynde ne oluyor? Ebeveynin şimdi çocuğun mesela işte beden algısı bozukluğu var çocukta getiriyor ve bunun böyle bir problemi var diyor işte bir çocuğu. Evet, ancak sizin bedeninizle ilişkin nasıl diye soruyor. Ne alaka ben diyorlar. Yani şöyle ben onun işte bedenini hiç eleştiri yapmadım. Benim için işte hiç işte öyle bir çocuk değil. Ben nereden doğuyor bilmiyorum diyor. Ama ancak işte kendisini işte aynada bakarken işte anne işte bu bana hiç yakışmadı. İşte aman işte koskoca kadının bu giyilir mi gibisinden böyle şeyler söyler ya da atıyorum işte sürekli diyette olan bir anne düşün. Yani yemekler yapıyor evde ve işte anne o yemeği yemiyor. İşte siz yiyin ben diyetteyim. Yani sürekli böyle bir ilişkideyse kendisiyle çocukta da bunun görme ihtimali çok yüksek. Yani çünkü çocuk onu görüyor anladın mı? Ha diyor. Evet demek ki işte kadın olduğunda yetişkin kadının işte bedeninden memnun olmaması gerek diye bir mesaj yerleşiyor buraya aslında. Hani bunu bilinçli yapmıyor çocuk ama bunu görüyor. O yüzden önce bir ebeveynine soruyorum. Sizin ilişkiniz nasıl diyor. Daha sonrasında bence orada işte ebeveynlerin durumu bence önce kendilerinden fark etmeleri gerek. Daha sonrasında çocuğuna yani sende ne oluyor? Yani bunu konuşulabilir. Yani aslında hiç konuşulmuyor bunlar. Sen de ne oluyor? Yani evet işte artık ergen oldun işte yetişkin olacaksın, bedeninde değişimler oluyor. Bedenindeki değişimler hakkında ne hissediyorsun? Çocukla bunlar konuşulabilir. Yani ebeveynler durumu bu şekilde fark edebilir. Çocuk burada zaten hani düşünsene sana sorulsa işte bedenindeki değişimler hakkında ne hissediyorsun? Tabii ki anlatırsın. Şuram şöyle olduğunu
Evet,
düşünüyorum, buramın
başta
böyle
onun
olduğunu
bir
düşünüyorum.
alt tabanı verildiyse bana ya iletişimde aileme, anneme, babama güveniyorsam bana sorulduğu şeye cevap verebilirim. Tabii bunun çok daha küçük yaştan belki de başlanılması lazım bu
Tabii
kadar
ki.
açık iletişime.
Tabii ki ama işte otururken, yemek yerken mesela televizyon reklamları ya da izlenen diziler hakkında konuşulabilir. Yani medyaya da burada bir atıf yapılabilir. Yani medyada atıyorum mesela televizyon programlarında şey vardı biz küçükken şu an hala var mı bilmiyorum. Süper yılbaşında loto çekilir ya. Lotoyu mesela kadınlar tutuyor. Neden o topları kadınlar tutuyor? Ve hepsi çok fazla işte sarışın, işte uzun boylu falan bir kadınlar tutuyor. Ve yılbaşına
Zayıf.
hep öyle girilirdi. Mesela bunun hakkında konuşulabilir. Böyle
Dansöz
programlarda.
vardı mesela, böyle herkesin hayranlıkla baktığı vücut vardı mesela. İdeal vücut bir yandan oydu mesela yani.
Şu anda da mesela işte dansöz değil ama farklı işte danslar görüyoruz televizyonda. Mesela hani o konuşulabilir. Neden bir kadın? Yani bunun hakkında ne düşünüyorsun işte? Ebeveyn o konuda fikrini söyleyebilir. İşte bir kadının sadece işte böyle olması gibisine. Yani ebeveynin aslında orada çocukla iletişim yani. Her şeyin başı iletişim diyorum ve yani çocuk bu şekilde fark edilebilir. Yani çocuğu işte uzaktan takip edip dürbünle işte böyle mercek altına alıp işte ya da sorguya çeker gibi alıp sen de bozukluk mu var? Bedeni neden beğenmiyorsun? Ya da bazen şeye çok üzülüyorum. Ergen çocuk işte giymek istemiyor. Bol giyerler genelde ergenler. Hani bol ve siyah giymeyi tercih ederler. O geçiş döneminde tam 12-13 yaşlarında. Ebeveyn diyor ki renkli şeyler aldık onları giysene. Mesela
Neden
onda daha
giymiyor?
rahat.
Aslında sormak
Evet.
lazım, değil mi?
Yani Bunun yerine bunu beğenmedin mi aldığımız şeyi? Hani ondan sonra aslında sana çok yakışıyordu. Ama tabii ki tercih senin.
Evet.
Yani bu şekilde, yani aslında sana çok yakışıyordu mesajını da verdim aslında burada konuşurken. Yani bu şekilde bir iletişim. Onun dışında işte zorla giydirmek, işte erkek gibi giyiniyorsun kız çocuklarına deniyor genelde. Ya da erkeklere işte ne bileyim şey simsiyah giydikleri için işte satanist gibi giyiniyorsun gibisinden böyle yaftalar yapıştırmak, tartışmak yerine onun neden siyah giymek istediği, neden bedenini göstermek istemediği, bedeninden neden utandığı konuşulabilir aslında diyorum.
Evet. Sen aslında burada hani çok güzel bir şeye dokundun gerçekten. Hani o ipuçlarını yakalamak. Hani burada da aslında birkaç fikir verdik. Reklamlardan bahsettiğin zaman aklıma şey geldi. Sadece beden algısını işte zayıflık, şişmanlık, belki boy olarak bahsettik. Aklıma hemen onu da altını çizmek istedim. Şey reklamları vardı. Aklıma ilk o geldi. Böyle hani Sir A'da reklamları mesela. Orada da mesela yine kaş almak falan, bunlardan bahsettik ama bu işte kıl tüy olaylarından, işte kılları alma almama durumlarından. Çünkü işte tam ergenlik döneminde de yine işte kıllanmanın yaşandığı, belki de kişinin bu sebepten dolayı da vücudundan hoşlanmadığı, belki kısa şeyler giymek istemediği, işte bacaklarından dolayı bacaklarını almak istediği, belki de işte bu şekilde bir sürü şey olabilir yani. Ya orada aslında ebeveynin o noktada çocuğunun yanında olması, hani onun neden rahatsız olduğunu anlaması. Yani aslında bundan rahatsız olmaması gerektiğiyle ilgili belki birkaç cümle yapılabilir, söylenebilir ama hani benim de burada çok soru işaretlerim var yani açıkçası. Yani kendi kendime de düşündüğüm çok şey olduğu için iki taraf da düşünüyorum aslında. Şöyle düşünüyorum bir yandan. Tabii ki de hani hiçbir bireyin, hani çocuk olsun, ergen olsun, yani vücudunun herhangi bir yerinden rahatsız olduğu müddetçe, değiştirilmesi de ona zarar vermediği müddetçe, değişimlerinin annen ve babalar tarafından hani onaylanabileceğini düşünüyorum. Yani eğer 13, 12, 13 yaşındaki bir kız mini etek giyerken rahatsız olacaksa, hani belki de akranları tarafından zorbalığa uğrayacağı için korkuyorsa gibi böyle kaygılar yaşıyorsa, hani o yaşta aslında tamam, bacağının kıllarının alınabileceğini düşünüyorum ben. Ama bir yandan da yani neden bu kız böyle hissetsin ki kısmına da kızıyorum yani. Neden başta? Yani başta keşke böyle hissetmese ve o yaşta bacak kıllarından rahatsız olmasa ve almasa keşke. Yani gibi yani aslında yetişkinler için de geçerli bu. Yani keşke hiçbirimiz
Muhtemelen
rahat, aynen hiçbirimiz rahatsız olmasak böyle bir şeyden ve yani doğal olsak, yani keşke doğal
dikkat.
olarak da kalabilsek ve bu problem olmasa, zorbalığa uğranılacak bir şey de olmasa falan filan gibi soru işaretlerim olduğu için ebeveynlere burada şöyle yapın böyle yapın demekte zorlanıyorum yani.
Yani haklısın bu konuda. Çünkü dinamikleri de bilmiyoruz. Bambaşka aile dinamikleri var. İşte bazıları müsaade ederken etmeyebilir falan. Oralar evet karışık birazcık ama dediğim gibi yani bence ebeveynlerin yapması gereken iki şey var özetlersek. Birincisi önce bir kendilerine, yani ebeveynde ne oluyor, bende ne oluyor? Yani önce bence ebeveynin ilk önce işte çocuğuyla ilgili her olayda, bu sadece beden algısı değil. Yani her olayda çocuğun öfkelendiğinde, yani tetiklendiğinde şuraya bakması lazım. Ben de ne oluyor? Yani bunu sorsa aslında bence problemlerin çoğu çözülecek. İkincisi de dediğim gibi ebeveynin çocuğuna açık iletişim. Yani işte evet çocuk onu giymek istemiyor. Of sen de sürekli böyle giyiniyorsun. Sana yeni kıyafetler alıyoruz değil de hani altında ne var? Yani davranışa değil de davranışın sebebine, ergenin davranışına değil öfkesi aslında. Yani davranışın sebebi nedir? Hani neden böyle? Anlamaya çalışmak. Yani tamam ebeveynlik de çok zor bir şeydir. Ebeveyn değilim bilmiyorum ama eminim zordur yani. Hani okuduğuma göre sen de okuyorsun biliyorsun içindeyiz. Zor yani çok büyük ikilemler içeren bir
O da bir öğrenme süreci
hal.
zaten yani. Hani ve
Evet.
süreçte de kişinin ebeveyn kimliğinin değiştiği de bir şey. Yani önceki
Evet.
bir çocuk yetiştirmeyle ikinci çocuğu yetiştirirken, hatta bir çocuğun çocukluk döneminde davrandığını, ergenlik döneminde davrandığın biri olmuyor falan. Sürekli
Kesinlikle.
süreçle
Süreçli kendisiyle yüzleşiyor.
de
Kendi
değişiyorsun.
çocukluğuna açılan da bir kapı aynı zamanda. Çok zor bir süreç ama işte burada elinden geldiği kadar davranışa değil davranışın sebebine odaklanmak. diyorum.
Aynen. Çok teşekkür ederim yani bu konuda
Hı.
söylediğin şeyler için. Son olarak burada senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hani beden algısı bozulmuş ya da bozulduğunu bu
Hı.
podcast'ten sonra belki de bir sorgulayacak olan kişilere,
Hı.
ergenlere burada söylemek istediğin, önerebileceğin ya da bir
Hı.
mesajın var mı yani?
Eklemek istediğim bir şey var. Öncelikle Anneler Kızları ve Beden Algısı kitabını, bu konuda daha fazla şey öğrenmek isteyenler, daha fazla farkındalık oluşturmak isteyenler için öneriyorum. Onun dışında orada bir cümle var. Mevlana'nın bir cümlesi. O çok hoşuma gitmişti. Maskeyi yırt, yüzün muhteşem diyor. Hepimizin aslında maskelerimiz var. Yani bir şeyleri gizlemeye çalışıyoruz o maskenin arkasında. Özellikle bedenimizle alakalı işte. Bazen bu maske siyah bir, bol bir kapşonlu oluyor. Bazen bir şapka oluyor. Onu gizlemeye çalışıyoruz falan. Bazen kozmetik ürünleri bizim maskemiz oluyor. O yüzden maskeni yırt, yüzün muhteşem demek istiyorum. Ve burada bir paragraf daha var. Onu da söylemek istiyorum.
Tabii.
Özgün bir şekilde kusurlarımızı saklamadan olduğumuz gibi görülmeye açık olduğumuzda sadece kabul görmekle kalmaz, aynı zamanda diğer insanlara da maskelerini çıkarma izni vermiş oluruz.
Evet.
Yani burada sadece maskeyi çıkartmak sadece sana hizmet etmiyor. Aslında çevrendekilere de hizmet ediyor. O yüzden
Kesinlikle.
bir yerden başlamak gerekiyor ve beni dinleyen gençlere, hepsine kusurlarıyla muhteşem olduklarını söylemek istiyorum. Ve maskelerini de çıkarmalarını rica ediyorum diyebilirim.
Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederiz. Hem geldiğin için ben çok teşekkür ederim, hem de katkıların için çok çok teşekkür ederiz
Ben
dinleyenlerle
teşekkür ederim
birlikte.
davetin için.
O zaman Kimseler Duysun'dan bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.